Ayrım 19. Hapishane Defterleri. Antonio Gramsci. Sayfa 199. Nicelik ve Nitelik. Halk için el kitabında her toplumun bu toplumu meydana getiren bireylerin toplamından fazla bir şey olduğu söylenmiştir. Bu da rastgele bir tarzda yapılmıştır. Çünkü bu fikir açıklanmamış, değeri ölçülmemiş olduğu gibi verimli bir kavramın ifadesi de değildir. Daha önce söylenilenlerle daha sonrakiler arasında bir bağıntısı yoktur ve gelişigüzel ileri sürülmüştür. Soyut olarak alınınca bu doğrudur ama nedir bunun somut anlamı? Bu konuda ampirik olarak çok kere acayip bir açıklama yapılmaktadır. Basit bir kelime oyununa başvurularak teker teker ele alınan 100 inekle bir arada yani sürü halindeki 100 ineğin birbirinden farklı olduğu söyleniyor. Yine bunun gibi rakamların sayılmasında 10 rakamına gelinceye kadar çiftler, üçlüler, dörtlüler yani başka bir sayma tarzı yokmuş gibi onluk bir bütün rakama varıldığı ileri sürülmektedir. Bunun hem teorik hem pratik en somut açıklamasına Kapital'in birinci kitabında rastlanmaktadır. Burada yazar, kapitalist işletme sisteminde bir üretim normu olduğunu, bu normun ayrı ayrı ele alınan hiçbir işçiye değil, fakat işçilerin tümüne, kolektif insana bağlanabileceğini göstermiştir. Bütün toplum ölçüsünde de buna benzer durumlar vardır. Çünkü iş bölümüne dayanan toplum da kendisini meydana getiren bireylerin toplamını aşan bir değere sahiptir. Praksis felsefesinin somutlaştırdığı, Hegel'in ortaya koyduğu nitelik olan nicelik yasası tarih düğümlerinden biridir. Halk için el kitabı bu düğümü çözecek yerde daha önceden bilinmiş olarak kabul etmekte ya da suyun ısısının değişmesiyle halinin gaz, sıvı, buz de değişeceği gibilerden kelime oyunlarına başvurmaktadır. Oysa bu olayı meydana getiren bir dış etkendir. Ateş, güneş ya da asit karboniğin buharlaşması. İnsanlarda bu dış etken ne olacaktır? Kapitalist işletmede iş bölümü ve bunun gibi insan tarafından yaratılmış olan koşullar, toplumda üretim güçlerinin tümü. Fakat el kitabının yazarı her ne kadar her toplumsal küme kendisini meydana getiren bireylerin toplamından fazla, hatta başka bir şey olsa da toplumun gelişmesini açıklayan yasa ya da ilkenin bir fizik yasası olamayacağını, çünkü fizikte nicelik çevresinden mecazi anlam dışında hiçbir zaman çıkılmadığını düşünmemiştir. Bununla birlikte praksis felsefesinde nitelik niceliğe sıkı sıkıya bağlıdır. Öyle ki en özgün, en verimli rolünü de bu sıkı ilişkiye borçludur. İdealizm aslında bu daha fazla bir şeyi bir hipostaze, dipnot, hipostaze, Hristiyanlık din biliminde teoloji, kutsal üçlüğü, Tanrı, Tanrı'nın oğlu, kutsal ruh, meydana getiren öğelerden birinin öteki ikisinden ayrı tutuluşu. Niteliği de ayrı bir varlık yani ruh, esprit olarak kabul eder. Dinin bunu tanrısallık olarak kabul etmesi gibi. İdealizm ve dinin pratik bakımdan zorunlu eğitsel nedenlerle çözümlemeye dayanan bir ayrım süreci değil de bir hipostaze yani keyfi bir soyutlama yapışları gibi hipostalikue, dipnot hipostatikue, Katolik din biliminde tanrısal nitelikle İsa'nın insanlık niteliğinin birleşmesini anlatmak için kullanılan terim. Bir şeyi tanrılaştıran kaba materyalizm de toplumu bir hipostaze yapmış oluyor. Bu toplum anlayışını bugünkü idealistlerin devlet anlayışına benzetebiliriz. Aktüalistlere, dipnot, bireyi devletin karşısında hiçe indiren Ugo Spirito'nun bu merakını karikatürleştirmek için Quel tantino di qualcosa, şu pek küçük bir şey olan deyimi. Birey, devlet mutlak özdeşliğini kahramanca sınırlara götüren bu aktüalist, bu korporasyonlar filozofu bu bir şey kavramı üzerinde keyifle durmaktadır. Ona göre bunsuz bireyin bir değeri ve akla uygun bir durumu olamaz. Ancak bununla anlaşılabilir ve mantıkça bir değer kazanır ve sonunda devletle özdeşleşir ve ekonomik özne birey olan devlet ve devlet olan birey pozitif bir gerçeklik olur ve ekonomik faaliyet bilimsel olarak incelenmeye değer. Spirito Fondamenti della Economia Corporativa, Milano, Treves, 1936, sayfa 50. Göre de devlet bireylerden üstün olan böyle daha fazla bir şeydir. Ugo Spirito, mülkiyetin ve bireyin devletle idealistçe özdeşleştirilmesinden öyle sonuçlara varmıştır ki, Gentile, Educazione Fascista dergisinin Ağustos 1932 sayısında bu konuda bazı ihtiyatlıca açıklamalarda bulunmuştur. Kaba aktüelistler bu konuda öylesine bayağı bir anlayışı savunmuşlardır ki bu görüşleri eleştirmek ancak karikatürleştirmekle olabilirdi. Bu teoriyi benimseyen bir kura erinin askerlik şubesindeki subaylara bu devlet teorisini savunarak bedeninin serbest bırakılarak bireyden fazla bir şey sayılan devletin askere alınmasını ileri süreceğini düşünebiliriz. Buna bir başka örnek olarak Orta Çağ'dan kalma bir fıkrayı buraya aktaralım. Bir kebapçı, kebaplarının dumanlarını koklayan dilenciden para ister. Dilenci de vermek istemez. Bunun üzerine Selahattin Eyyubi'ye başvururlar. Selahattin, cebinden çıkardığı madeni parayı yere atarak kebapçıya paranın çıkardığı sesi almasını söyleyerek davayı kesip atar. Dilenci de nefis kebap kokularını yemeye devam eder. Teleoloji Dipnot Erek bilim Gayetçilik, olayların nedenlerini değil de niçinini araştıran düşünüşe denir. Buna göre doğadaki ve toplumdaki olayların bir ereği, bir gayesi vardır. Teleoloji sorununu söz konusu ederken el kitabı şu yanılgıyı çok açık, çok göze batıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Bu da geçmişteki felsefe öğretilerinin hep o bayağılaştırıcı ve kaba tutumla gösterilmesinden doğuyor. Öyle ki okuyucu da geçmişte kültür adına ne varsa abuk sabuk bir takım deli saçmaları olduğu izlenimi uyanıyor. Bu yöntem birçok bakımlardan kötüdür. İncelemelerini derinleştirerek bilgisini genişleten ciddi bir okuyucu kendisiyle alay edildiğini sanarak sistemin tümünden şüpheye düşer. Bir yazarın incelediği bir görüşü bir felsefe sistemini aşağılatarak kendi düşüncelerinin daha üstün olduğu izlenimini vermesi rahat bir tutumdur ama bu aldatıcı bir laf ebediğinden başka bir şey olmaz. Sorunları bu kadar gülünçleştirerek göstermenin Voltaire'in yazılarında bir anlamı vardı ama Buhari'nin Voltaire yani büyük bir sanatçı değildir. El kitabında teleoloji en çocukça biçimleri ele alınarak gösterilmek isteniyor. Oysa Kant'ın bu konuda belirlediği tutum unutuluyor. El kitabında farkına varılmadan Kant'ın görüşünü tekrarlayan bir çek teleoloji örneği verilmiştir. Doğayla toplum arasındaki denge bölümü bunlardan biridir. Dipnot. Goethe'nin Kısenilerinde şöyle bir parça okuyoruz. Teleolojici, Tanrı'ya şükürler olsun ki ağaçlarında mantarı yaratırken şişelerimizi kapamak için de tıpayı icat etti. Bunu Croce, Goethe üzerine yazdığı kitapta anlatır. Croce buna şu notu ekliyor. Olayların kendi dışında bir ereği olduğu yolunda 18. yüzyılda benimsenmiş olan düşünüşü eleştiren Kant daha derin bir ereklilik, gayet kavramı getirmiştir. Başka bir yerde de Goethe bu fikri Kant'tan aldığını söyleyerek şöyle der. Kant, çağdaş filozofların en büyüğüdür. Öğretileri kültürüm üzerinde çok derin bir etki bıraktı. Özneyi nesneden ayırma ve her varlığın kendi özündeki ilkeye göre var olduğu ve geliştiği yani mantarın şişelerimize tıpa olmak için yaratılmadığı yolundaki bilimsel ilkelerim benimsedim ve felsefesini incelemek için bütün gücümle çalıştım. Şu tarihsel görev kavramının teleolojik ereksel bir kökü olduğu söylenemez mi? Gerçekten de birçok hallerde bu anlayış bulanık ve mistik bir renge bürünmektedir. Fakat bazı hallerde aldığı anlamla Kant'ın teleoloji kavramından sonra praksis felsefesince tutulup savunulabilir. Gramsci'nin notu. Sanat üzerine. Sanata ayrılmış olan bölümde en yeni estetik araştırmalarının biçim ve içeriğin özdeşliğini gösterdiği ileri sürülmektedir. Bu hükümde El kitabının yazarının kavramların tarihi üzerinde eleştirici bir inceleme yapma yeteneğinden yoksun olduğu kadar çeşitli teorilerde bu kavramlara verilen gerçek anlamları da anlayamadığını gösteriyor. Biçimle içeriğin özdeşliği idealist estetik Croce tarafından kabul edilir. Fakat bu görüş idealistçe varsayımlara dayandığı kadar idealistçe bir terminoloji ile dile getirilmiştir. Buna göre içerik ile biçim, El kitabında bu kavramlara verilen anlamı taşımamaktadır. İçerik ile biçimin özdeş oluşu, sanatta içeriğin soyut konu yani romansal olguların düğümü ve türsel, generique, duyguların özel bir yığını olmadığını, sanatın kendisinin de felsefi bir kategori, zihin çalışmasının ayrı bir aşaması olduğunu ifade eder. Görülüyor ki, El kitabında ileri sürüldüğü gibi biçim, teknik değildir. Estetik ve sanat eleştirisi ile ilgili bütün görüşler ve atıflar bir araya getirilip çözümlenmeliydi. Ama sadece Goethe'nin Prometheus'u ile ilgili paragrafı örnek olarak ele alınabilir. Goethe hakkındaki hüküm son derece yüzeyde kaldığı kadar son derece türseldir. Belli ki yazar ne bu Odeun tarihini ne de Prometheus efsanesinin dünya edebiyatındaki tarihini biliyor. Bundan başka çağdaş dönemde ve Goethe'nin edebi faaliyetine başlamadan önce bu efsanenin durumunu da bilmediği anlaşılıyor. Fakat bu unsurlar bilinmeden El kitabında ileri sürüldüğü gibi bir hüküm verilebilir mi? Bunlar bilinmeyince Goethe'nin kendisinin malı olan şeylerle bir dönemi ve bir toplumsal grubu temsil eden unsurlar nasıl ayırt edilebilir? Bu çeşit hükümler içine birbirinden apayrı şeylerin doldurulabileceği boş genellemeler değil de kesin, ispatlanmış, su götürmez hükümler olursa savunulabilir. Böyle olmazsa bu hükümler bir teoriyi saygınlıktan düşürmek ve sorunları yüzeyde kalan bir tutumla ele almaya yol açmaktan başka bir şeye yaramaz. Burada Engels'in Sosyal Akademiker'de yayımlanan mektubundaki bir cümle hatırlanmalıdır. Dipnot. Ne yazık ki çok kere yeni bir teorinin tamamiyle kavrandığı ve bunun istenildiği gibi kullanılabileceği sanılır. Çünkü temel ilkeleri pek de doğru olarak anlaşılmadan benimsenmiştir. Ben de bu konudaki eleştirimi yeni Marksist olmuş bazı arkadaşlar için de ileri sürmekten çekinmiyorum. Bunlar bazen bir yanlış bilgileriyle çok acayip şeyler söylüyorlar. Engels 21 Eylül 1890 günlü mektubundan. Buhari'nin Halk İçin Sosyoloji El kitabı üzerinde Gramsci'nin yaptığı bu incelemenin Fransız okurlarınca iyice anlaşılabilmesi için bazı yorumlarda bulunmak gerekmektedir. Gramsci her şeyden önce bir devrim savaşçısıdır. Teorik düşüncesi devrimci hareketin gelişmesini sağlamak üzere yıkmak ya da aşmak istediği fikirlere karşı giriştiği polemikten ayrılmaz. Buhari'nin Halk İçin El kitabına yönelttiği polemik de belirli bir aşamaya gelmiş olan İtalyan Komünist Partisi'nin gelişmesinin meydana getirdiği zorunluluktan ileri geliyordu. O sırada ideoloji alanında girişilmesi gereken belli başlı ödevlerden biri, pasifliğin özellikle Sorel'in düşüncelerinde görüldüğü şekliyle mücadele etmekti. Bunun için Gramsci, toplumsal sorunların çözümünü akıl dışı güçlerin atılımlarına, iradeye ya da kendiliğinden olmaya, spontaneite bırakan felsefelere karşı savaş açmıştı. Aynı zamanda Marksizmi olduğundan başka türlü ve geleneksel metafizikten tamamen sıyrılmamış olarak tanıtan Buhari'nin yaptığı gibi güçleri de eleştirmektedir. Gramsci'nin bu eleştirisi Marx'ın Feuerbach üzerine birinci tez yönelttiği eleştiriyi hatırlatmaktadır. Geçmişteki bütün materyalizmlerin hatası. Bu felsefelerce nesnenin, objet, gerçekliğin duyularla bilinen dünyanın yalnız nesne ya da sezgi olarak düşünülmesi, insanın somut eylemi olarak yani pratik olarak ele alınmamış olmasıdır. Marx, Engels, Etudes Philosophiques, Felsefe İncelemeleri, Et, Soç, 1951, sayfa 61. Bununla birlikte Gramsci'nin dış dünyanın varlığı üzerine ileri sürdüğü düşünceler oldukça belirsizdir. Çünkü her ne kadar nesnellik kavramı doğayı değiştiren toplumsal etkinlikler sırasında oluşmuşsa da, bu kavramın dayandığı doğrudan doğruya doğa ve bu doğanın içinden çıkan insan türünden ve insanın doğa hakkındaki bilincinden önce var olan maddi evrendir. Maddi evrenin insanlıktan önceliği, Engels'in dediği gibi anti-Dührig, felsefe ve doğa bilimleri alanında uzun süredir gerçekleşen verimli gelişmelerle ispatlanmıştır. Zaten Gramsci bu düşünceye dayanmaktadır. Tarihin diyalektiği ile doğanın diyalektiği birbirinden ayrılmaz. Öteki birikinin varlığını gerektirir. Kaldı ki Gramsci solipsizme varan idealizm karşısında olduğunu belirtmektedir. Ona göre Marksizm, praksis felsefesi olarak idealist olsun, materyalist olsun, bizi her çeşit metafiziğe kaymaktan korur. Gramsci'nin giriştiği polemikteki bu noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor bir yerde. Praksis okulunun kurucusu yani Marx, dünya görüşüne hiçbir zaman materyalist adını vermemiş ve Fransız materyalizminden söz ederken bu materyalizmi eleştirmiş ve eleştirinin daha da ileri götürülmesini söylemiştir, diyor. Gerçekten de Marx, diyalektik materyalizm konusunda sistemli bir inceleme yapmamıştı. Yakın arkadaşı ve düşünce ortağı Engels bu konuyu Anti-Dührig'de 1876 ve özellikle Doğanın Diyalektiğinde ilk defa 1925'te SSCB'de yayımlandı ve Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu 1886 adlı kitaplarında işlemiştir. Bunlardan ilk iki kitap Marx'ın teşviki ve onayı ile yayımlandı. Marx çalışmalarını daha çok ekonomi politik üzerine yani kapitalin yazılmasına ayırmıştı. Kaldı ki bu yapıtının birçok yerlerinde doğa bilimlerine değinir. Bundan başka Marx daha gençliğinde yazdığı kitaplarda 18. yüzyıl Fransız materyalizminin ve Feuerbach materyalizminin karşıtı olarak çağdaş yani diyalektik bir materyalizm kavramını benimser. Feuerbach üzerine 10. tezde 1845 bu düşünceyi şöyle özetler. Eski materyalizm görüşü burjuva toplumunun görüşüdür. Yeni materyalizm görüşü ise insanca bir toplumun yani sosyalist insanlığın görüşüdür. Etudes Philosophiques, Felsefe İncelemeleri, sayfa 63. Alman ideolojisinin birinci bölümünde 1846, Marx Feuerbach'ı materyalizmi tarihten tamamıyla ayırdığı için eleştirir. Kutsal Aile'de 6. bölümde 1846, feodal kuruluşlara, 17. yüzyıl metafiziğine ve bütün metafiziklere karşı yürüttüğü mücadele açısından Fransız materyalizminin tarihinin taslağını çizer. Bu da artık felsefe düşünüşü yolundaki çalışmaların ve hümanizmle özdeşleşen materyalizmin karşısında göçüp gidecektir. Felsefe incelemeleri. Marx'ın materyalizmi ile ilgili bu önemli sorun üzerinde Lenin'in Halkın Dostları Kimlerdir adlı yazısına başvurulmasında büyük yarar var. Bu metinde tarihsel maddecilik anlayışı Marx'ın bütün yapıtlarında bulunduğu güçle gösterilmiştir. 2. Politika Bilimi ve Çağdaş Prens. Machiavelli'nin politikası üzerine kısa notlar. Dipnot. Machiavelli hükümdarda bu hükümdarı iktidara ulaştıran çeşitli yolları, kalıtsal krallık, tarifin yardımı, ordu desteği, kişisel el koyma, inceler ve özellikle yeni bir biçimde oluşan ve hükümdarın iktidarını, fortuna, iyi rastlantıya borçlu olduğu hükümdarlık tipi ile ilgilenir. Örnek, bir papanın oğlu olan ve 12. Louis ordusunun desteklediği Cesar Borgia. İşte bu devletin yönetimindedir ki hükümdar bütün virtüsünü, siyasal düşünüş inceliğini, güçlülüğünü, iktidarı elinde tutup sağlamlaştırmadaki ustalığını göstermeli. Birleşik bir devletin temelini atmak üzere egemenliğini genişletmelidir. Bu birleşik devletin gerçekleşmesiyle anarşi içinde çalkalanan ve yabancı orduların çiğnediği İtalya'daki bölünme son bulacaktı. Bunun için İtalya'nın kurtuluşu ülküsüne gönül vermiş olan hükümdar, bu yüce amacını gerçekleştirmesine yardım edecek siyasal araçları da bulmak yeteneğini gösterecektir. Onun virtüsü, berrak bir bilinçle şeylerin canlı gerçekliğini kavramak, bu gerçekliğe uyma iradesini göstererek ve şeflerin nasıl olması gerektiğine göre değil, gerçekte olduğuna göre hareket etmelidir. Bölüm 15. Machiavelli şu gerçeği açık seçik görmüştü. Zamanında İtalyanca konuşan insanların birleşme için duydukları çok ağır basan istek ancak bir hükümdar ya da mutlak bir kral tarafından karşılanabilirdi. Machiavelli böyle bir hükümdarı feodal anarşiyi ortadan kaldıracak ve o dönemde başka ülkelerde çoktan gerçekleştirilmiş olan birleşik devleti kurmaya yardım edecek siyasal araç olarak öneriyordu. Gramsci'nin Machiavelli'nin hükümdarı olağanüstü kişi ve kamusal kolektif hükümdar ile ya da yeni bir işçi sınıfı partisi arasında paralellik kuruşu bununla açıklanabilir. Gramsci'ye göre gittikçe ilerleyen böyle bir birleşme yönünde ancak böyle bir parti iş görebilir. Bu kamusal hükümdar üretim araçlarındaki anarşiyi ortadan kaldırarak insanlara tam bir özgürlük olanağı sağlayarak bütün insan türüne kültür birliği konusunda yeni ufuklar açarak bugün toplumda çok daha derin bir birliği gerçekleştirmeyi ileri sürebilir. Prensin başlıca niteliği sistemli bir sergileme değil, canlı bir kitap oluşudur. Bu kitapta politika ideolojisi ile politika bilimi dramvari bir mit içinde kaynaşmış bulunmaktadır. Ütopya ile skolastik inceleme arası bir biçimde görülen kendisine kadarki politik bilimine Machiavelli, hayale dalan artistçe bir anlayış getirdi. Bu sayede öğretiye ilişkin toplumsal öğe bir condottiere'nin, dipnot, orta çağda İtalya'da paralı askerlerin başı kişiliğinde canlandırılmıştı. Bu da güzel bir biçimde plastique görünüşüyle kamusal iradenin volonté collective simgesi olmaktadır. Belli bir politik amacı olan belirli bir kamusal iradenin oluşma süreci, bilgince araştırmalar ve bir eylemin yönteminin ilkeleri ve ölçütlerinin bilgiçe sınıflandırılması yoluyla değil, somut bir kişinin niteliklerinde, karakterini belirleyen çizgilerde, ödevlerinde, zorunluluklarında canlanır. Bu da düşüncenin benimsetilmek istendiği okurun zihninde artistçe hayaller uyandırır ve siyasal tutkulara somut bir biçim verir. Dipnot, Machiavelli'den önceki politika yazarlarının hükümdarınkine benzeyen yapıda kitapları bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Hükümdarın sonu da kitabın mitsel, mitique karakterine bağlıdır. Machiavelli hayalinde yarattığı condottiere tipini gösterdikten sonra büyük bir sanat değeri olan parçada tarihsel olarak bu tipi canlandırarak gerçek condottiere'yi anar. Bu coşkunca anış özellikle dramatik karakterini vererek kitapta yansıtmaktadır. Le Russo'nun prolegomenilerinde Machiavelli politika sanatçısı olarak gösterilmiş ve bir kere de mit deyimi kullanılmıştır. Ama tıpatıp yutardaki anlamda değil. Gramsci'nin notu. Machiavelli'nin prensi, Sorel'in mitindeki gibi yani soğuk bir ütopya ya da bir öğreti kanıtlaması şeklinde değil de dağılıp saçılmış bir halk üzerinde kamusal bir irade gerçekleştirip örgütlemek amacıyla etki yapan somut bir hayal gücü yaratışı olan toplumsal bir ideolojinin daha önceden yapılmış tarihsel bir açıklanması olarak incelenebilir. Prensin ütopya olma niteliği şu olgudan ileri gelmekteydi. Tarihsel gerçeklikte prens diye bir varlık yoktu. İtalyan halkına böyle bir üstün kişi elle tutulur bir nesnellik içinde görünmüyordu. Sadece bir öğreti soyutlaması, bir önderin ülküsel, ideal bir condottiere'nin simgesiydi. Bütün bu küçücük kitabın özündeki ateşli duygular ve mit havası bir tiyatro yapıtının çarpıcı hareketleriyle gerçekte var olan bir prense yöneltilen çağrı ile özetlenerek canlı bir sonuca varır. Machiavelli kitabında bir halkı yeni bir devlet kurma yolunda yürütmek isteyen bir prensin nasıl olması gerektiği konusundaki düşüncelerini sergiler. Bu sergileme sağlam bir mantık, bilimsel bir berraklıkla yürütülmüştür. Sonuç bölümünde Machiavelli kendisini halkın yerine koymakta, halkla bir olmaktadır. Ama bu geniş anlamıyla generique, halk değil, Machiavelli'nin kitabının önceki bölümlerinde görüşlerini benimsettiği bir halk, oluş halinde bilincine ve bu bilincin anlatımına ermiş, kendi kendisiyle özdeşleştiğini hissetmiş olan bir halktır. Öyle görünüyor ki bütün mantık çalışması halkın kendi kendisi üzerinde düşünceye varması, halkın bilincinde oluşan içe dönük bir düşünmedir. Bu da sürekli coşkun bir haykırışla sonuca varır. Bu coşkunluk, bu kendi üzerinde düşünceye varış, bir duygu kasırgası, bir yanıp tutuşma, bir eylem çırpınışına dönüşür. İşte bunun içindir ki Prens'in son bölümü, dipnot, Machiavelli hükümdarın son bölümünde kitabını armağan ettiği hükümdar Lorenzo de Medici'yi İtalya'nın beklediği kurtarıcı olmayı kabul etmesi için bütün gücüyle çalışmıştı. Ona bu düşüncesini benimsetmek için şöyle diyordu. İtalya'nın bunca uzun bekleyişten sonra kurtarıcısına kavuşması için ortaya çıkan bu fırsatı kaçırmamak gerekir. Yabancı saldırıların altında ezilmiş olan bütün yörelerin bu kurtarıcıyı nasıl coşkun bir sevgiyle, nasıl bir öç alma susamışlığıyla, nasıl eğilip bükülmez bir inançla, nasıl bir acımayla ve gözyaşlarıyla bağrına basacağını anlatamam size. Epiloque, bütünün dışında, dıştan vurulmuş bir yama, bir güzel konuşma, belagat gösterisi değildir. Yapıtın gerekli bir unsuru, daha doğrusu bütün yapıtı gün gibi aydınlatan ve onu bir çeşit siyasal manifesto yapan bir öğe olarak açıklanmalıdır. Bu noktada mit ideolojiden, dipnot, mit Sorel'in düşüncesinin belli başlı cephesidir. Bu da zaman zaman onun bir öğrenci gibi Bergson'a neler borçlu olduğunu ortaya koyar. Tıpkı Hristiyan düşünüşü İsa'nın kıyamet günü yeryüzüne döneceği, mitine ve bununla birlikte puta tapanlar dünyasının yıkılışı inancına dayandığı ya da Mazzini'nin çılgınca tasarılarının Cavour'dan çok İtalyan birliğine yaraması gibi. Zaman içinde belirli bir geleceğin kurulması yolundaki tasarılarda büyük bir etkenlik vardır ve belirli bir yapıda oldukları zaman pek az sakınca taşır. Bu durum bir halkın, bir partinin ya da bir sınıfın en güçlü eğilimlerini özünde taşıyan mitler söz konusu olduğu zaman meydana gelir. Bu eğilimler yaşamın bütün hallerinde bir içgüdü direnişiyle zihinde yer eder ve yakın bir eyleme bağlanan umutlara canlı bir gerçek görünümü verir. İşte iradenin dönüşümü bu umutlara dayanır. Mitin tarih içinde gerçeklik kazanmamış olmasının pek az önemi vardır. Mitler bugünün olayları üzerine etki araçları olarak düşünülmelidir. G. Sorel, Reflexion sur la violence, 8. baskı, Lenin için savunma, Paris, Riviera, 1936, sayfa 179-180 ile birlikte. Sosyalizmin miti genel grevdir. Bergson bize öğretmiştir ki, diye yazar Sorel. Hareket kendisini hayal aracılığıyla açığa vurur. Sosyalizmin bütünüyle içinde saklı bulunduğu bir mit olan genel grev, buna göre sosyalizmin çağdaş topluma karşı giriştiği çeşitli görüntülerine denk düşen, bütün duyguları içgüdüsel olarak canlandıran mittir. Böylece dilin tamamıyla berrak olarak anlatamadığı sosyalizm sezgisini elde etmiş olur ve bunu da aynı anda algılanmış bir bütün olarak elde ederiz. Sorel buraya şu notu eklemiştir. Bu, Bergson felsefesinin en iyi biçimde bilinmesi demektir. Reflexion sur la violence, sayfa 182. G. Sorel'in en tanınmış yapıtı olan Reflexion sur la violence'nin ilk baskısının 1908'de Pages Libres kitaplığında yayımlanmış olduğunu hatırlatalım. Kitabın başında giriş yazısı olarak Daniel Halevi'ye yazılmış mektup bulunmaktadır. 15 Temmuz 1907. Bu mektupta Sorel, Le Mouvement Socialiste de yayımlanmış 1906'nın ilk yarısı, yazıların bir araya getirilmesiyle meydana geldiği için kullanılırken dikkatli olunmasını salık vermektedir. Bu yazılarda ayrıca bir ön sözün bulunduğu yazılmıştır. Çünkü Sorel bunları İtalya'daki sendikalistler tarafından yönetilen Divenire Sociale'de yayımlanmış bir yazı dizisini gözden geçirdikten sonra bir araya getirmiş bulunmaktaydı. Sorel bu sendikalistlerin Alplerin ötesinde iyi bir savaş yürüttüklerini yazıyordu. İtalya'da basılmış olan bu yazılarda Lo Sciopero e la Violenza, Grev ve Şiddet adlı bir broşürde Enrico Leone'nin ön sözüyle yayımlanmıştır. Hareket eden Sorel'in anlayışına yaramayarak meslek sendikası kavramında kaldığını anlamaya çalışabiliriz. Şu da var ki MIT en iyi ifadesini Sorel'e göre kamusal bir iradenin örgütlenmesi olarak sendikada bulmaz. Bu kendisini sendikanın eğiliminde ve hareket halindeki kamusal iradede bulur. Bu en üst derecede gerçeklenişi genel grev olan pratik eylemdir. Yani bir pasif davranıştır. Yani olumsuz ve ilkel nitelikte bir eylemdir. Olumlu niteliği ancak birleşmiş iradelerde gerçekleşmiş olan anlaşma verebilir. Bu gerçekten etkin ve yapıcı bir evreyi öngörmeyen bir eylemdir. Dipnot. Sorel'in sadık öğrencisi Eduard Berth'e göre devrimci sendikacılık parti Marksizmine Alman tipi ya da Gusteci tipi karşı çıkardığı sınıf Marksizmini gerçekleştirmek istiyordu. Partilerde savaşa girişerek burjuvaziden kopma, aydınların yardımı olmaksızın yalnız kendi gücüne dayanan özerk bir işçi sınıfı oluşturmayı tasarlıyordu. Artık amacı devleti ele geçirmek değil, genel grevdi. Yani üreticilerin üretim yerinde baş kaldırması. Böylece devletlerle birlikte kapitalizm de devrilmeliydi. Genel grevden de sendikalarında kümeleşmiş olan ve yalnız bunların buyruklarına uyan işçi sınıfının özerk bir ayaklanması anlaşılmalıdır. Bu sendikalar özgün yazgılarının bilincine ermiş, sahiden kendi kendilerinin efendisi, bağımsız kuruluşlar, tüzel kişilerdir. E. Berth, Du Capital. Au Reflexion sur la violence, Paris Riviera, 1932. Le Devenir Sosyal üzerine incelemeler, 23. sayfa 191-193. Buna göre Sorel'de iki zorunluluk birbiriyle çatışmaktadır. MIT ile MIT'in eleştirisi. Bu da önceden yapılmış bütün planların ütopyacılığı ve gericiliği ölçüsünde böyle olmaktadır. Devrim sorununun çözümlenmesi akıl dışı güçlerin şahlanışına, Bergson'daki yaşam atılımı, elan vital anlamında, özgür iradeye ya da kendiliğindenliğe, spontaneite bırakılmıştır. Dipnot. Croce'nin tarih ve tarihe karşı sorunlu koyuşuyla öteki düşünüşleri arasında içte gizli bir çelişki olduğuna değinilmelidir. Siyasal partilere karşı duyduğu hınç ve toplum olgularını önceden kestirme sorunlu koyuşu arasında. Bakınız, Conversazioni Antiche 1. dizi sayfa 150-152. Ludovico Limentani'nin Previsione de Fatti Sociali, toplum olgularının önceden kestirilmesi. Torino, Bocca, 1907. Eğer toplum olguları önceden kestirilemezse, bir önceden kestirmeyi düşünmek bile boş bir laftan başka bir şey olmaz. Buna göre akıl dışılık, irrasyonel, egemen olmuştur. Ve insanların her çeşit örgütlenmesi tarihe karşı demek bir ön yargıdır. Artık tarihsel gelişmenin ortaya koyduğu pratik sorunlardan her birini ayrı ayrı ve o andaki ölçütlerle çözümlemekten başka yapacak bir şey yoktur. Bakınız Croce'nin şu yazısı. Yargı ve ön yargı olarak parti. Cultura e vita morale'de yayımlanmıştı. Buna göre oportünistlik izlenilebilecek tek siyasal yoldur. Gramsci'nin notu. 19. ayrımın sonu. Sayfa 211.